17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunça, Aziz Şasa, Nazan Cömert ve Gürhan Ertürk.
Açık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Nazan Cömert ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Teknik masada ise Berke Akmeş'e sesimizi sizlere ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Sercan Atalı'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Biliyorsunuz geçen hafta Açık Radyo'nun dinleyici destek özel yayını vardı ve o nedenle biz Altın Saatler programını gerçekleştirmedik ama saat 15'te program konuğu olarak katıldık bu özel yayına. Geçen haftaki konuğumuza da teşekkürü şimdi ifade edebiliyoruz. Burcu Gürgan Kıcır, ona da çok teşekkür ediyoruz destekleri için. Efendim, bugün 3 konuğumuz var. Konumuz ise 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Suriye'nin yerleşim bölgeleri, yaşayanların durumu ve sorunları konuşmak istiyoruz. 3 konuğumuz ise Profesör Doktor Deniz Şenol Sert, Melek Tuma ve Üveys Humus. Hoş geldiniz programımıza arkadaşlar. Merhaba. Ve ben hemen sizleri tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Deniz Şenol Sert halen Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi. Koç Üniversitesi'nde Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde uluslararası göç konularında araştırma projelerinde çalıştı. Zorunlu, uluslararası, düzensiz ve ulus ötesi göç, çatışma, sınır yönetimi ve sivil toplum konularında çalışıyor ve bu konularda birçok akademik yayını bulunuyor. Profesör Sert aynı zamanda Uluslararası Göç Örgütü dergisinde editörlük yapmakta ve Göç Araştırmaları Derneği yönetim kurulunda görev yapmaktadır. Melek Tuma, Suriye ve Türkiye vatandaşı, gazeteci. Üveys Humus, Suriye ve Türkiye'li, mimar, kent bilimci ve bağımsız araştırmacı. 2012'de Şam Mimarlık Mühendisliği Fakültesinden mezun oldu. Göçün mekansal dinamiklerine, özellikle konut politikalarına ve mekansal siyasete odaklı çalışıyor. Amacı toplumsal, siyasi ve mekansal değişimi başlatmak için hem kendisini hem de yerel toplulukları güçlendirmektir. Evet, tekrar hoş geldiniz programımıza arkadaşlar. Şu anda Melek Tuma aramızda değil ama o da ilerleyen dakikalarda sanıyorum katılacaktır. Evet, ben ilk soruyu Üveys Humus'a sormak istiyorum. Siz mimarsınız, bölgeyle yakın temastasınız ve bize 6 Şubat depremlerinin özellikle Suriye tarafındaki etkileri konusunda hem istatistiksel bilgileri verebilir misiniz? Hem de özellikle bugün yerleşim açısından var olan sorunları belirtebilir misiniz? Mikrofonunuzu açarsanız hemen. Evet.
Tabii. Merhaba, iyi günler herkese.
Merhaba.
Şimdi tabii Suriye'nin durumu malum karışık. Yani zaten deprem olmadan önce bir 12 sene süresinde bir çatışma var, bir savaş var. O zaman zaten o yüzden yani ülke belki 3 bölge var şimdi. Yani kontrol, mesela rejimin kontrol bölgesi var. Muhaliflerin kontrol bölgesi var. Bir de YPG'nin kontrol bölgesi var. O yüzden Yani mesela kuzeybatı Suriye'de mesela yaklaşık belki bir 5 milyon insan var. Şimdi zaten bunlar yerli değiller zaten. İç yerinden edilmiş kişiler. Yani 3,5 milyon insan, yani bu 5 milyondan 3,5 milyon insan güneyden geldiler. Yani savaş dolayısından geldiler, kuzeye göç etmişler. Yani çok yüksek bir nüfus. Bir de bu bölge özellikle, yani Kuzeybatı Suriye'de özellikle çok etkilenmiş depremde. Yani şimdi genel olarak Suriye'de yaklaşık 6 bin kişi vefat etti Suriye'de. Mesela rejimin bölgesinde belki 1400 gibi. Tabii bu bir problem zaten, bu rakamlar, yani sayılar biraz zor, çünkü yani organizasyon yok, tek bir devlet yok. O yüzden bu yani rakamların birkaç bir mesela enstitüt bu rakamlar söylüyor. Tek bir yerden gelmiyor. O yüzden yaklaşık diyoruz. Mesela tabii mesela bu depremden yaklaşık belki 3 bin ya 4 pardon 300 bin ya 400 bin gibi insan yerinden edilmiş. Dediğim gibi zaten kamptaki insanlar mesela belki 2 milyon insan var zaten Suriye'de o zaman. Hala tabii kamplarda. Bu depremden sonra tabii çok insanlar yine kamplara dönmüşler. Çünkü kamp artık daha güvenli o zaman. Genel olarak tabii Suriye'de bir de belki 15 buçuk ihtiyaç duyan insan var genel olarak. Batı Suriye'de özellikle. Yani belki 4 milyon gibi, 3,5-4 milyon pardon 4 milyon, evet 4,5 milyon gibi yani ihtiyaç duyan insan var. Nasıl diyeyim, başka şeyler mesela tabii
Evet,
Kuzey
özellikle
Doğu.
mesela bu yerleşimler şu anda ne durumda? Çadırlar devam ediyor mu? Herhangi bir
Şimdi
inşaat faaliyeti başladı mı?
tabii zaten yani 2018, yani 2015'ten beri başladı, ama çok yani 2018'ten sonra yani yoğunlaştı bu inşaat faaliyeti. Ama bu
Evet.
inşaat faaliyeti sadece Kuzeydoğu Suriye'de oluyor. Yani çünkü orada bu insanlar yerli değiller, ama yine kamplarda yaşıyorlar. 10 sene gibi kamplarda yaşıyorlar mesela bu insanlar. Yani o yüzden zor durumlarda bazı STK'lar başladı böyle bir, yani inşaata yapalım. Bu insanlar böyle yani kamp gibi ama beton olsun. Yani böyle kumaş olmasın diye başlamışlar. Sonra bu yani gerçekten çok büyük bir piyasa olmuş orada. Ama yine bu piyasa yani kontrol altında değil. Yani o yüzden sen deprem çok etkiledi bu yeri. Yani bazı bu yeniden inşa pardon yeni inş, inşa edildiği binalar yıkılmış zaten depremde. Çünkü orada bir yani böyle yönetim yok. Yani öyle mesela böyle merkezi bir yönetim yok. Anlatabiliyor muyum? Yani biraz orada kaotik biraz oluyor. Tabii yani insanlar elinden ne geliyorsa yapıyorlar, çünkü ihtiyaçları var, ama orada devlet yok herhalde.
Evet. Sanıyorum bu soruyla ilgili Melek Tuman'ın bir söyleyeceği var. O da aramıza katıldı. Evet, Melek Hanım, buyurun.
Merhabalar, iyi günler dilerim herkese için. Bir de hayırlı Ramazanlar dilerim. Şu andaki şu bir seneden sonra deprem etkisiyle Çok insanlar hala yaşıyorlar, hala etkisi ağır gibi oluyor. Hem Suriye yaşayanları hem de Suriyelileri Türkiye yaşayanları. Yaklaşık 5,3 milyon Suriyeli kişi bunlar Suriye-Türkiye arasında bunlar bayağı etkili olmuşlar. Oves Bey onun söylediğin gibi rakamları evet doğru onun yaklaşıkları da var. Bir de tek resmi bir şekilde yok çünkü şey de asıl rejim Esed rejiminden resmi bir ürün çıkartmadı, resmi bir rakamlar çıkartmadı. Bunun için sivil toplumları, sivil örgütlerini hem Suriye'deki çalışanları hem Türkiye'deki çalışanlar bunlar kendi imkanlarıyla kendi insanları araç sayısından dolayı bir rakamlar çıkartmışlar. İnsanlar Suriyeli insanlar hakkında konuşurken bunlar ilk önce stigma bir de psikolojik sorunları art artı şimdi yaşıyorlar. Çünkü yani savaş zamanında bayağı bir şiddet psikolojik yaşadılar. Bunun en büyük bir şeyi söyleyeriz yani ilk baştan hem çocuklar için hem büyükler için. İkinci bir büyük bir problem olduğunda Suriye'deki bir de Türkiye'deki bazı aileler kayboldular, ölmüşler bir de çocukları. Annesiz babasız kaldılar. Bunlar nerede yaşayacağını, nerede falan olacağını bazılarından akrabalarına gidiyorlar. Akrabaları bazı böyle zorla getiriyorlar Suriye'den Türkiye'ye de getiremiyorlar. Başka o da başka bir şey bir araştırma yaptım ben. 40 çocuk var. Bunlar yetimhaneye gitmişler. Hem Antakya'da hem Gaziantep'te. Ben Gaziantep'te yaşıyorum. Gaziantep'te felaket ilk başladığında ben orada bulunmuş olduğumda yani çok ağır bir şeyde insan bilinmeden bir şey bir stigma yaşandı. İnsanlar ilk zamanlarda ilk saatlerde şeyde bomba zamanında savaş zamanında insanlar hatırlamışlar. Bunun için insanlar psikoloji kat kat bozmayı olmuş yani. O günde şey de gece saatlerinde herkes sokaklara çıktı ya. Bunun
Evet.
için yani hepimize geçerli yani bu biz savaşı hatırladık nasıl bir şey olduğunda. Bir de şu andaki bir sene sonra sivil toplum örgütlerine bayağı bir şeyler çalışıyorlar. İnsanlar ekonomik seviyesinden iyi olsun ama iyi olmuyor. Bayağı Suriyeliler kendi işlerinden kaybetmiş. Bir de iş yerine kaybettikten sonra iş bulamıyorlar. Bir de bir şey var. Bir de geçici kurma altında olanları. Bunlar kendi evine ağır hasarlı olduysa artık tespit nüfusu kaldırılmış. İnsanlar hem nüfus tespitine hakkı kalmadı hem de bu sefer de büyük bir kısmı insanlar da geçici koruma o kendisi bu numarayı şeyde yani kaldırılmış. O da çok insanları sorun yaşıyorlar. Ne yapacağını bilmiyorlar. Çardır'daki bir de konteyner yaşayanları hem Suriye'de de hem de Türkiye'de zor oluyor. Çünkü konteyner küçük oluyor. Bir de Suriye'de konteyner yeterli olmuyor. Bunun için insanlar çok ağır bir şartlarda yaşıyor. Yani bir seneden beri ne kadar bir şey konuşursak çok acı, çok felaket. Bir de bir şey var o da çok büyük bir ağır yani hassas bir şey de. Bunlar elini ayağını kaybedenleri, bunlar artık yeni şey de adını ne oluyor? Sanayi etraf onu mekanizması ihtiyacı var çok pahalı diye yani hiç kimse ya da sivil toplum ya da yardım falan karşılamıyor. Ona kendisi zaten böyle bütün imkanlarıyla gitmiş yani insanlar bir anda elini sakat, ayağını falan oldular. Ameliyat çok pahalı diye. O da çok sıkıntı yaşıyorlar yani.
Evet, Nazan'ın bir sorusu
Yani
var Melek Hanım.
efendim?
Nazan'ın bir sorusu var hemen.
Evet. Bir sürü hala yani toplanmıyorlar yani. Bir çoğul olarak aileler şey de yani 6-7 kişi bir kişi kaldı. Bu kişi kaldığında ya da iki kişi kaldığında bu ailede bunu çok yani hayat travması yaşıyor artık insanlar. Yani şu andaki kat kat psikolojik bir ihtiyacı var yani şu anda.
Evet, ben Melek Hanım'a döneceğim ama öncelikle üveysi beye bir sorum olacak. Biraz evvel sahada bu yeniden inşa faaliyetlerinden bahsettiniz. Bu ve STK'lardan yani daha evvel mevcut STK'lardan doğru anladıysam bu yeniden inşa faaliyetlerinde bir nebze çalıştıklarını. Peki depremden sonra sahada kimler çalışıyor veya sahada olan aktörler kimler? Özellikle Kuzeybatı Suriye'de deprem yıkımının en çok hissedildiği yerde. Yani Birleşmiş Milletler'den veya büyük STK'lardan, uluslararası STK'lardan birileri sahada bu işleri yapabiliyor mu? Kimler sahada?
Kimler sahada
Şimdi,
daha şeyde STK'lar Suriye STK'lar devam ediyor. Devam ediyor çalışıyorlar. Evet destek oluyorlar
tabii.
insanlara program şekillerde.
Zaten burası bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi çünkü Suriye'de bir çatışma var. Yani yasal olarak uluslararası yasal olarak bir çatışma var, bir savaş var. O yüzden inşa etmek zaten yasak. Yani Birleşik Milletleri bu inşa etmek desteklemiyor. Sadece kamplar destekliyor genel olarak. Yani bu zaten depremden önce böyle bir hal var. Yani insanlar 10 sene gibi kamplarda yaşıyorlar. Yani çadırda yaşıyorlar. Kamp demeyeyim, çadırda yaşıyor. Sonra bazı STK'lar zaten Birleşik Milletler'den yani onlar hariç yani o, bir BM'den para almıyorlar. Belki bazı zengin Suriyeliler ya mesela Körbes'ten böyle bağış geliyor ya yani kişisel olarak geliyor yani uluslararası yani BM'den gelmiyor bu para bir inşa etmek için. Çünkü bu insanlar yerli değiller. Yani Güney Suriye'den geliyorlar. Anlatabiliyor muyum?
Ha,
O
evet.
yüzden bu yani burası böyle karmakarışık bir konu yani. Yasal olarak karmakarışık, hukuki olarak karmakarışık bir konu. Bir de teknik olarak karmakarışık, kentsel olarak çok zor bir şey. Ama insanlar zaten bu STK'lar yani bir çözüm yapmak istiyorlar bu insanlar için. Daha sürdürebilecek bir çözüm olsun. Ama ne ki bu çözüm bazen bu yani çatışma belki etkileyebilir yani gelecekte. Anlatabiliyor muyum?
Şeyden bahsettiniz biraz evvel doğru anladıysam kamplara geri dönmek zorunda kaldılar diye bir ifade kullandınız güvenlik
Tabii.
nedeniyle. Deprem zamanında o zaman dağınık bir yerleşim halindeydi. Bu yerinden edinmiş insan toplulukları diyelim. Doğru mu anladık?
Yani tabii onlar zaten yani belki 2 milyon insan kampta yaşıyor. Yani IDP diyorlar İngilizce'de. Yeniden edilmiş insanlar, kişiler. 2 milyon gibi kamplarda yaşıyor. Tabii ama 1,5 milyon da yani kentte yaşıyorlar. Çadırda değil yaşıyorlar. Ama yine onlar yerinden edilmiş insanlar. Ama tabii deprem süresinde bu insanlar bazı insanlar bilmem yani rakamlar hatırlamıyorum belki 200 bin gibi yani bir rakam çok şey bir rakam söylemeyeyim çok hatırlamıyorum ama bayağı insanlar yine kamplara dönmüşler. Şimdi yine bazı STK'lar yeniden böyle bazı yineler inşa ediyorlar. Yani insanlar kamptan çıksın diye.
Evet. Peki o zaman Melik Hanım'a bir soru sormak isterim. Daha evvel yayınlanmış bir rapor var. Kırkayak Kültür Derneği'nin önemli bir raporu. Sıfırdan başladık, yine sıfıra döndük. Bu 6 Şubat depremlerinden sonra Suriyelilerin yaşadığı zorlukları dile getiren bir rapor. Burada da aslında Veys Bey'in altını çizdiği konuya vurgu yapan bir açıklama, bir gözlem var. Bu da insanların, yani Türkiye'deki Suriyelilerinin tekrar geçici barınma merkezlerine dönme yolunda bir eğilimleri olduğu. Yine işte güvenlik konusu çok sık dile getiriliyor. Herhangi bir kampta değil de geçici barınma merkezlerine dönmek zorunda kaldıkları. Bu konuda siz neler söyleyebilirsiniz? Çünkü sanıyorum bunun da sosyal etkileri oldukça derin, sosyal etkileri var. İşte şehir merkezlerinden uzak olması, eğitimde yaşanan bir takım sıkıntılar. Siz bu konuda neler söylersiniz?
Evet, yani çok şeyler söylediklerim var çünkü çok yakın bir arkadaşlarım var. Onlar çok yetkili olmuşlar. Çok sosyal hayatı, orada kendi hayatı kurmuşlar. Antakya'da, Maraş'ta, bunlar yani her şey sıfırdan başlamışlar. Ankara'ya, İstanbul'a ya da bir büyük kısmında bir insani durumlarda bir başvurmuşlar, başka bir ülkeye gitmişler, hatta yine Avrupa'ya, Avustralya'ya gitmişler yani. Çünkü artık insanlar bunun travma yaşamayı olduktan sonra artık aynı yerde kalamazlar yani. Benim arkadaşlarım onun iki çocuğunu kaybetti. Şu andaki Avustralya'ya bir başvurmuş, insani olarak bir göç etmiş üçüncü ülkeye diye. O kendisi Suriyeli, kendisi Filistinli diye bir sağlanmış olduğunu. İnsanlar gerçekten yani sıfırdan başlamaktan çok acı. Ben gazeteciyim olarak 5 seneden beri bu senenin içinde ben hem gazetecilik yaptım hem de sahada insanlara gittim. Gaziantep'te, İslahiye'de özellikle insanlar durumu çok yani kendi elinde 10 sene içerisinde Türkiye'de ne kadar bir şey yaptıysa elindeki bir anda kaybolmuş insanlar. Hatta yine Antakya'daki yine insanları bir kendisi bir TOKİ olarak bir ev almışlar, vatandaşlık aldıktan sonra gene de TOKİ evlerinden bir zararı görmüşler bir kısmında. TOKİ olmayanlara o da bir zararı görmüşler. Özellikle şunun Antakya'nın olaları. Yani kendisi Suriye'den evine satmış, Türkiye'ye ev almışlar, Türkiye'deki ev gitmiş bu sefer. Yani insanlar bu halde çok böyle hala toplanamıyorlar. Yani bir seneden olduğunu toplanamıyorlar insanlar. Hala insanlar yaşıyorlar bu travmayı. Bir de bir kısmını o da yani geçelim rejim tarafında insanları o da hiç toplama olamadılar hiçbir türlü. Suriye rejim tarafında bütün yani uluslararası hükümet bir yardım dağıtmışlar. Aynıdaki yani çünkü Suriye Türkiye aynı bir şey oldu ya deprem yani destek olmuş ülkeler aramışlar, yardım sağlamışlar falan falan. Ama göz göre göre Suriye'de ne kadar yardım geldiyse insanlar yardım alamadılar. İnsanlar aç kaldılar. İnsanlar kendi şahsıyla aracıyla tanıdığı varsa çocuğu varsa Suriye dışında bir 100 dolar gönderirse gönderebilir. Göndermediyse insanlar böyle zaten FAO raporları söylüyorlar ki Suriye açlık bir seviye gelmiş diye. Yani artık insanlar Suriye'deki yani hem rejim tarafından hem sınırlar tarafından Güney Doğu tarafından Güzelbatı tarafından, pardon, hiç yani değişim olmuyor, oyum olmuyor. Çünkü siyasi çözümü olmuyor hatta kine. Bu çatışma artık bitmiyor. İnsanlar sıfır, yani sıfırdan bile değil, yani sıfır altında bir insani durumu kaldılar. Böyle ne kadar yani konuşacak bir şeyler çok yani. Siz yani size ne kadar anlattıysak insanlar bize her gün bize neler neler söylüyorlar. Bir de şu andaki şey de deprem olduktan sonra şey olmuş, bir insanlar bir acayip bir şey oldu kanser hastanelerine. Şu kanser hastanelerine yani 500 kişi, 700 kişi bunları hep yani sınırda kalıyorlar. Türkiye'ye girmek istiyorlar ya kimyasal tedavi almak için. O da çok acı bir şey. Onlarda da hem de deprem felaketi yaşadılar, hem de savaş felaketini yaşadılar, hem de kanser hastalıklarını, bütün kanser çeşitlerini birinci, ikinci, üçüncü derecene kadar aşamaya gelmişler. Türkiye'ye girmişler, zorlan yani girmişler, artık kimyasal tedavi istiyorlar. Bu kadar şey de oluyor, her sene söylüyoruz, her sene bir raporları çıkartıyoruz. Sahaneler şey de gidiyorlar, STK'lar gidiyorlar insanlardım yardım olmak için, ama olmuyor yani. Şu savaşın Suriye'de ne kadar bir şey altyapısı bir şey varsa gitti. Ne kadar hastaneler, tarlalar, fabrikalar, hiçbir şey kalmadı. STK'lar kendi ne kadar bir şey program aracıyla ne kadar bir şey olabilirse bunlar yapıyorlar, ama gene de yetişmiyor. Çünkü STK'lar hiç devlet olmazlar yani. Bunun gibi insanlar yani hala kim kurtarırsa kurtarır, kurtarmazsa hiç hayatında yani çok çok perişan bir hayat yaşıyormuş yani. Ben size böyle söylerim yani.
Evet, çok teşekkürler. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Bir müzik parçamız var. Bunu Lena Şamamyan'dan dinleyeceğiz. Suriyeli bir sanatçı. Bir aşk şarkısı dinledikten sonra ikinci bölümle devam edeceğiz. Evet, müziğimizi dinliyoruz. Suriyeli sanatçı Lena Şamamyan'dan dinledik. Evet, Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuklarımız Profesör Doktor Deniz Şenol Sert, Melek Tuma ve Üveys Humus. Bugün İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi bir basın açıklaması yaptı. Şantiyelerde mühendislere yönelik şiddetin son bulmasını talep eden bir basın açıklaması bu. Yapı denetim sisteminde yapılan düzenlemelerle 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yapı denetiminde dağıtım sistemine geçilerek hangi yapıda hangi yapı denetim kuruluşunun görev alacağının elektronik ortamda bakanlık tarafından belirleneceği bir değişiklik yapılmıştı. Bu önemli bir değişiklikti, yararlı bir değişiklikti. Fakat yapı denetiminin kamusal bir hizmet olduğu, bu hizmeti veren meslektaşlarımızın da kamu hizmeti verdiği gerçeğinden hareketle meslektaşlarımızı koruyan yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği açıktır diyor İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve bu konudaki kötü örnekleri veriyor. Özellikle bu düzenlemeden sonra şantiye sahalarında yapı denetimi görevini icra eden mühendislere yönelik şiddet olaylarının arttığını, mühendislere yönelik sözlü ve fiziki şiddet olaylarının son dönemlerde ise tırmanışa geçtiğini belirtiyor. Bu konuda örnekleri sıralıyor ve sonuç olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere şantiyelerdeki şiddete karşı ilgili kurum ve kuruluşlar gerekli tedbirleri almalı, meslektaşlarımıza yönelik şiddet son bulmalıdır diye bitiyor bu basın açıklaması. Evet, şimdi söz Nazan Cömert'te.
Evet, ben de Deniz Hoca'ya bir soru sormak istiyorum. Deniz Hocam, siz aynı zamanda Göç Araştırmaları Derneği'nin yayınlamış olduğu 3 rapor var. Bu raporun yazımında da hazırlanmasında da katkıda bulundunuz. Suriye'de demin Veys Bey bahsetti. Özellikle yerinden edinilmiş insanların yaşadığı üstüne üstlük ikinci bir afet olarak depremin etkilerinden biraz konuştuk. Türkiye'de de biraz durum aynı gibi. Yani yerinden ikinci kez bir yerinden edinilmiş söz konusu mu? Siz neler söyleyeceksiniz? Biraz da bize raporların çıktılarından bahsedebilir misiniz?
Çok teşekkür ederim. Biz Göç Araştırmaları Derneği olarak depremin 3. haftasından itibaren sahaya gidiş gelişlerde bulunduk ve izleme raporları yazmaya çalıştık. Biraz bekledik sahaya gitmek için doğrusu isterseniz. Biraz arama kurtarmanın yani bitmesini de beklediğimiz için. Yani bizim sahadan gördüğümüz şey gerçekten orada bir ikincil yerinden edilme durumu oldu. Hatta bu Suriyeliler için ikinci, hatta üçüncü, hatta bir yıl sonra belki dördüncü de diyebiliriz. Çünkü şöyle bir şey oldu. Suriye'den zaten gelmiş bölgede, çünkü zaten biliyorsunuz yani Türkiye'deki geçici koruma altında kayıtlı Suriyelilerin neredeyse yarısı depremden etkilenen bölgede yaşıyordu. Yani 3,2 milyon insanın yaklaşık yarısından bahsediyoruz. Şimdi bu kişilerin tamamı da bu arada bölge nüfusunun da %12'si falan oluyor. Şimdi bu insanlar zaten bir zorla yerinden edilme senaryosunun içerisinden, yani Suriye'den Türkiye'ye gelmişlerdi, yerleşmişlerdi. Depremle birlikte yeniden başka bir yere, Türkiye içerisinde gittiler. Kimileri bu insanların bir yıl sonra geri döndü, kimilerinin yurt dışına gitmeye çalıştığını ya da ilerlediğini biliyoruz. Kimileri gittikleri illerde kaldılar. Dolayısıyla böyle bir zincirleme, yeniden yerinden edilme süreci yaşadıklarını biliyoruz. Çünkü yani aslında Suriyeliler özelinde konuştuğumuz zaman belki de şeyi hatırlamak lazım. Yani şu anda 13. yılında olan bir krizden bahsediyoruz. Yani Suriye krizi ve bölgede zorla yerinden edilen 12 milyondan fazla Suriyeli var. Yani bu da yani dünyadaki, ben aslında böyle çok sayılar üzerinden bu meseleyi konuşmaya ben biraz imtina ediyorum, ama yani dünyadaki en büyük yerinden edilme krizi olmaya devam ediyor Suriye. Yani Ukrayna'ya rağmen, şu an Filistin'e rağmen hala dünyadaki en büyük yerinden edilme krizi. Ve yani Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yanı sıra sonra geçtiğimiz yıl Ekim ayında yaşanan çatışmalar da ek hasara, insan kayıplarına ve yeniden yerinden edilmelere yol açtı. Yani sahadan gelen raporlara baktığımız zaman 2023 yılında Kuzeybatı Suriye'de yaklaşık, yani sayılar 153 bin ile 300 bin kişinin daha yeniden yerinden edildiğini gösteriyor. Yani burada bir yılın sonunda bazı yeniden yapılanma çalışmaları başlamış ve işte hayırseverler çok cömert bir şekilde müdahalede bulunmuş olsa da etkilenen bölgelerin çoğunun da hala harabe altında olduğunu biliyoruz. Biz depremin birinci yılında bu arada yani sahaya geri gitmedik, ama sahada birlikte çalıştığımız, demin siz de bahsettiniz, Kırk Ayak gibi paydaşlarımız var. Oradaki sahadaki arkadaşlarımızla yeniden görüştüğümüzde yani bu etkilenen bölgelerin aslında çoğunun da halen yani yeniden yapılanmanın daha yani çok çok başında olduğunu duyuyoruz. Yani şöyle söylemek gerekirse depremi yerinden ettiği her üç çocuktan biri hala evsiz. Yani bu da bence bize yani sürecin ne kadar hala başında olduğumuzu gösteriyor.
Bir de sanıyorum biz genel olarak herkesi afetzede çok genel başlıklar altında tanımlıyoruz. Belki Suriyeli mültecileri de çok genel başlıklar altında tanımlıyoruz. Sizin mesela yine aynı rapora gönderme yaptığımızda don ve aptal gruplarından bahsediliyor. Yani Suriyelilerin de kendi içinde farklı gruplar olduğu, farklı profilde etkilenen insanlar olduğu. Siz sahada bunu siz de gözlemlediniz mi? Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
Evet, yani şöyle bir şey var. Şimdi Türkiye'lilerin ötekisi şu an Suriyeliler dersek sahada, Suriyelilerin de kendi içlerinde ötekisi var. Yani ötekinin ötekisi olma durumundalar. Bunlar da domlar. Özellikle Kırkayak Kültür Merkezi'nin bu konuda yaptığı çalışmalar çok aslında güzel, tavsiye ederim ilgilenenler için. Yani domlar da Suriye'nin aslında azınlık grubu. Onlar çok daha aslında nasıl söyleyeyim, işte Suriyeliler belki iki taraftan da dışlanıyorlarsa, onlar böyle üç taraftan da dışlanıyorlar. Çünkü onların işte devletin tarafından sağladığı imkanlara ulaşmaları zaten zor. Yani Suriyeliler için de, yani deprem sırasında onlara çok fazla bir yardım yapılmadığını biliyoruz. İşte yani çadır bile verilmediği durumlar olmuştu. Yani biz de sahadayken bunu gözlemledik. Hatta onların geçici barınma merkezlerine daha sonra Türkiye vatandaşları geldi, yerleştirildi. Ama yani onların durumu hepsinden kötü. Çünkü orada gerçekten Suriyelilerin kendi içerisinde yaptıkları dayanışma pratiklerinden de yoksun kalıyorlar. Orada Kırkayak gibi bazı sivil toplum kuruluşları orada bazı yaraları sarmaya çalışıyor. Ama ötekinin ötekisi olması durumu gerçekten çok fazla.
Peki dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi de özellikle yeni kurulan hayatta, yani Türkiye'de yeniden kurulan hayatta Suriyeliler için tekrar bir geriye dönüş söz konusu. Özellikle Suriye'den geldiklerinde geçici barınmadan sonra işte şehir merkezlerinde yeni bir hayatın kurulması, depremle birlikte de tekrar geçici barınmaya gitme ve akabinde de belki buradaki geleceğe yönelik beklentilerini etkileyen bir takım olumsuzluklarında tekrar ortaya çıkması. Mesela eğitim faaliyetleriyle ilgili en çok söylenen şeyler var. Yani belki eğitimin depremden önce entegrasyon anlamında bir çıkış kapısı olarak görülmesi, fakat depremden sonra bunun dahi sekteye uğraması. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz depremin etkileri açısından?
Şimdi bir kere belki de öncelikle bu Suriyelilerin statüsü meselesini biraz konuşmak lazım. Şimdi geçici koruma statüsü zaten başlı başına, ya tamamen korumayan bir statü anlamında söylemiyorum ama ya adı üstünde geçici koruma statüsü dediğiniz şey belirsizliği ister istemez yanında getiren bir statü. Yani biz bu insanlara mülteci statüsü vermiyoruz ya da kalıcı bir statü vermediğimizi zaten her fırsatta altını çiziyoruz. Geçici korumanın verdiği belirsizlik vardı. Şimdi sizin dediğiniz gibi önce bir geçici barınma merkezlerine geldiler. Onlara o zaman misafir dedik. Sonra işte misafirlikten çıktılar, tamam, şehirlere yerleşmeye başladılar. O zaman onlara geçici koruma dedik. Depremle birlikte kimileri geçici barınma merkezlerine geri döndü ya da işte çadır kentlere döndü. Ya da başka bir şehirde tekrar yeni bir hayat kurmaya çalıştılar ama mesela onu da kuramadılar. Neden derseniz, şimdi normalde geçici koruma altında kayıtlı bir kişinin, bir Suriyelinin belli hizmetlere erişimi için o şehirde, yani kayıtlı olduğu şehirde kalması lazım. Ve yani mesela işte eğitim dediniz. Yani çocuğunu okula yazdırmak istiyorsa o şehirde kayıtlı olması lazım. Ya da işte hastanede tedavi görmek istiyorsa o şehirde kayıtlı olması lazım. Şimdi deprem olduğu sırada, ya bu arada başka bir şehre gitmek için de özel izne tabiler. Geçici korumadaki Suriyeliler. Yani öyle aslında genel bir kanı var sanki her yere, yani ülke içerisinde hareketliliklerinin kısıtlandığını söylemek lazım. Öyle her yer istedikleri gibi gidemiyorlar. Şimdi deprem olduğunda bu belirsizliğe şu da eklendi. Şimdi önce bir 90 gün izin verdiler. Yani çünkü fark ettiler ki tamam, yani burada şehirden çıkması gerekiyor bu insanların. Şimdi 90 gün bu ölçekteki bir afet için yeniden bir planlama yapmamız çok kısa. Bu sefer ne yaptılar? Hadi 90 günü bir 90 gün daha uzatalım dediler. Şimdi yani depremin Şubat'ta olduğunu düşünün. Yani zaten biliyorsunuz okullar işte çevrim içine döndü. Ya da yani deprem bölgelerindeki zaten okulların, yani hem yani yerli halk hem Suriyeliler için tamamen, yani orada eğitim kesildi. Ama yeni gittikleri illerde de öyle hemen çocuklarını kaydettiremediler. Sonra işte bir 90 gün daha uzattılar bu süreyi. Fakat bu böyle bir Eylül'e kadar sürüncemede kaldı. Yani şimdi siz, yani bilmiyorum, benim kendi iki çocuğum var. Şimdi Eylül'de ben tabii ki bilmek istiyorum hangi ilde olacağım ve hangi ilde onların okula başlayacağım. Bu her aile için de herhalde böyledir. Yani ister istemez bir uzun dönemli plan yapmak istersiniz. Suriyeliler için bu, yani statü meselesi yüzünden de çok zor bir durumdu. Şimdi eğitime geri gelirsek, yani şimdi bir burada dediğim gibi kayıtlarını aldırma meselesi var. Yani deprem yüzünden yeniden gittikleri ile kayıtlarını gerçekten rahatça aldırabildiler mi? Çocuklarını kaydettirebildiler mi? Yani zaten bu arada depremden önce de ara sınıflardan eğitime başlayan Suriyeli çocukların ne kadar zorluk yaşadığını biliyorduk. Çünkü ister istemez ülkedeki eğitim sistemi, milli eğitim sistemi ve yani işte Türkçe bilmeyenler ya da işte belli bir tarihi bilgi içerisinde olmadan bir işte ortadan başladığınız zaman bizim eğitim sistemine çok da kolay adapte olacağınız bir sistem değil. Yani sistemin başından, ana sınıfından başlayan çocuklar için hani nispeten bir entegrasyondan bahsetmek mümkün. Yani bunu sahada da görüyoruz, işte annelerine, babalarına tercümanlık yapan çocuklarla karşılaştığımız oluyor. Ama ara sınıftan giren çocuklar için zaten zordu. Ama depremle birlikte yani bu iyice kötüleşti. Yani zaten okullar kapatıldı. Yani kaldıkları yerde zaten gidemezler, okullar kapatıldı. Yani bazı çadır kentlerde yapılan oluşumlarda yani Suriyeli çocukların ne kadar dahil edilip edilmediğini aslında tam da bilmiyoruz. Yani bizim yaptığımız, birlikte çalıştığımız paydaşlarımız da her zaman dahil edildiler. Ama bu her zaman her yer için aynı mıdır onu da bilemiyoruz. Gittikleri şehirlerde yeniden kayıt süreci nasıl geçti? İşte her okul onları kabul etti mi? Onu da bilmiyoruz. Yani dolayısıyla büyük bir kayıp var ortada. Yani gerçekten ciddi anlamda yani çok geriye gitmiş durumdayız deprem yüzünden. Hani zaten öncesinde de muhteşem değildi hiçbir şey. Ama deprem bizi birkaç yıl daha geriye götürdü diye düşünüyorum. Yani sonuçta önemli insani ihtiyaçlar devam ediyor. Yani zaten depremden önce de yani birçok insanın insani yardıma ihtiyaç duymakta olduğunu biliyorduk. Hani şu an çok çok daha kötü durumdayız.
Sizin son yaptığınız bir çalışma var İstanbul'da depremzede Suriyelilerle ilgili. Onunla ilgili de birkaç bilgi verebilir misiniz?
Evet, orada da yani o çalışmada da biz özellikle işte İstanbul'a gelen Suriyelilerle görüşmeye çalıştık. Ve yani aslında orada şöyle bir şey oldu. Belki her şeyde olduğu gibi işte belli bir sosyal sermayeye sahip olan insanlar tabii ki gittikleri yerde çok daha kolay bazı hizmetlere erişim sağlayabildiler. Ama orada da yani aslında devletin bir boşluk yarattığını ve genel olarak bütün bu yani yeniden yerleşme sürecinde her şeyi orada bireye bıraktıklarını söyleyebiliriz. Orada gene böyle sivil toplum kuruluşları ve işte bazı hayırsever arkadaşlar ve halk aktivistlerin çok böyle ön ayak olduğunu biliyoruz. Çünkü zaten yani siz de biliyorsunuz İstanbul zaten yaşanması kolay bir yer değil. İşte yer bulmak konusunda da makul fiyatlarda yer bulmak, kiralarda yer bulmak konusunda da. İstanbul'a gelenlerde de diğer illere gidenlerde de aslında daha çok yaşadığımız şey sosyal sermayeye ne kadar sahip olduklarına göre biraz değişti. Yani orada da böyle bir homojen durumdan bahsetmek pek mümkün olmadı. Ama kayıt meselesi halen devam ediyor bu arada. Yani kayıtlarını almakta çok zorlandılar. Yani siz de biliyorsunuzdur İstanbul'daki zaten bazı şeyleri, bölgeleri tamamen yeni kayıtlara kapattılar. Yani sadece Suriyeliler için değil, tüm yabancılar için. Dolayısıyla İstanbul'daki durum hiç de iç açıcı görünmüyor diyebiliriz.
Evet, benim hemen üveyse bir sorum var. Şimdi bütün anlatılanlardan çıkarabildiğim kadarıyla aslında savaş döneminin sorunlarıyla deprem döneminin sorunları hep birbirinin üstüne binmiş vaziyette ve bunları ayırt etmek de çok zor. Ve bu anlamda özellikle önümüzdeki dönemde bir mimar olarak depremin yıkıntıları ve depremin etkilerinin ortadan kaldırılması konusunda bir şans görüyor musunuz? Bir imkan görüyor musunuz? Ne dersiniz?
Öncelikle sadece savaş yani sebebiyle değil, yani zaten biz yani Suriye'de 50 sene süresinde bir yani krizler Suriye krizler yaşıyor. Yani toplumsal krizler yaşıyor. Mesela kentsel krizler, sosyal krizler, yoksulluk problemleri. Yani bu problem zaten savaş bir sonuç. Anlatabiliyor muyum? Yani problem
Evet.
zaten bu krizler zaten devrim 2011 neden oldu. Bu krizlerden oldu. Bu mesela adaletsizlik, bu şeyler zaten bu şeyler zaten mekansal, sosyal yani ekonomik yanıları var. Görüyorsun zaten yani mesela gecekondu yani altyapısı yok bazı yerler mesela. Şimdi mesela kuzey Batı Suriye'de altyapısı yok zaten. Yoktu zaten. Savaştan önce yoktu. Şimdi savaştan sonra bu şey yerinden edilmiş kişiler buraya geldiler. Zaten bir yük oldular bu yere. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bir de yani rejim yani Suriye'de zaten bir afet sistemi, afet yönetim sistemi yok zaten. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hep bu meseleler hep yani güvenlik meseleler görünüyor. Görünüyorlar yani ekonomi ya ekonomik ya toplumsal sosyal ya kentsel meseleler değil güvenlik. O yüzden bu problem daha şey yani daha karışık. O yüzden yani çözüm mekansal değil zaten yani bir mimar olarak söylüyorum teknik bir şey değil bu. Bu yani politika. Politik yani bir siyaset problemi. Bu siyasi problemi hala varsa tüm problemleri yani göreceğiz zaten yani. Yani bu siyasi problemler, bu siyasi meseleleri çözmezsek mekansal, toplumsal, ekonomik meseleler, problemler daha göreceğiz. Bir de daha şey yani daha nasıl diyeyim daha kaotik olacak zaten sonra. Bir de sadece bir şey söyleyeceğim. Zaten çok şey mekansal bu mekansal siyaset zaten mekan bir edat olarak kullanılıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu yıkım savaş yani savaş zaten ne diyor? Yani bu şey urbicide diyorlar. Yani bu toplumun bu mimari mimarlığın bu şehrin yıkmak için neden? Ama savaş amacı için. Yani bir siyasi amaç için bir yıkım oluyor. Deprem zaten aynı bir şey şekilde maalesef zaten yani sadece yani rejimin değil tabii yani uluslararası böyle taraflar, aktörler siyasetleştirmişler depremi
Evet.
maalesef.
Deniz Hoca'nın sorusu var.
Yani evet, yani aslında Üveys Bey'in söylediğine belki bir katkı olarak, yani bu sefer göç çalışma açısından değil ama biraz uluslararası ilişkiler açısından, yani gerçekten olayın biraz daha fazla siyasi boyutunda konuşmamız gerekiyor. Çünkü bu yerinden edilmeler arasında tamam doğaları farklı olabilir. İşte kimisi afet yüzünden, kimisi politik nedenlerden, kimisi çatışmadan diyebiliriz ama yani öyle bir noktaya geleceğiz ki bunların arasındaki ayrım yapmamız çok zor olacak. Yani 13 yıllık bir süreç içerisinde yani insanların kaçı işte bahar devrimi, kaçı işte en son Ekim'deki çatışmalar ya da kaçı deprem yüzünden ayırt edildi, oraya pek gelemeyeceğiz. Ama uluslararası konjonktüre baktığımızda da ben gittikçe daha kötümser görüyorum. Bilmiyorum Uves Bey ne düşünür ya da Melek Hanım ama yani bana şey gibi geliyor, yani uluslararası bütün aktörler şu an yani bu durumu idare ediyorlar. Yani çözüme kavuşturmak gibi bir durum da, yani bir tavır da yok gördüğüm kadarıyla. Yani bir idare etmek üzerinden ilerliyor sanki süreç. Bilmiyorum ne düşünürsünüz?
Belki istemiyorlar. Yani dediğiniz gibi bu yani idare etmek. Yani hatta mesela bir makale şey okudum. Yardımla çalışanlar, STK'lar çalışanlar, insanlar. O bir kişiye bir makale yazdı zaten. Yani şu nasıl diyeyim? Yani maliyeti azalttı. Yani BM maliyeti azalttı. Zaten yani depremden sonra daha az oldu. Belki Melek bir şey söylemek istiyor, bilmiyorum.
Evet, mikrofonunuzu açar mısınız Melek Hanım? Mikrofonunuz kapalı.
Mikrofon doğru. Ben en son bir şey sadece ekleyeceğim. Şimdiki koronadan dolayı itibaren korona da geçti, deprem geçti. Bu çevremsel sağlık sıkıntılar. Bizimdeki Suriye'de daha çok zor geçti çünkü siyasi çözümü bulamadıkça diğer çözümler, diğer problemleri daha çok oluyor, daha çok kompleks oluyor, karmaşık oluyor. Bir de kim onun en büyük mağdurları kim oluyor? Siviller oluyor. Bu
Evet.
kadar bir şey söyleyebilirim.
Çok çok teşekkürler arkadaşlar. Verdiğiniz bilgiler için, programımıza katıldığınız için. Evet, bu hafta konuklarımız Profesör Doktor Deniz Şenol Sert, Melek Tuma ve Üveys Humus idi. 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Suriye yerleşim bölgelerini, yaşayanların durumunu ve sorunları konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Teşekkürler.